Merhaba, ben diyetisyen ve yoga eğitmeni Beste. Düşünce Tartısı podcast kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir tartımda pek çok danışan ağırladım. Bir diyetisyene gittiğinizde uzun uzun konuşup tartışamadığımız konuları bu kanalda konuşacağız. Yeme davranışlarımızın mekanizmasını ve beslenmeyi öğrenmek istiyorsanız hadi başlayalım. Kanalımı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Check-up için hiç hastaneye gittiniz mi? Doktorunuza tahlillerinizi şöyle bir gösterip kolesterolün yüksek çıkmış, şekerin yüksek çıkmış. Bunun için en iyisi sen bir 10 kilo ver tavsiyesini aldınız mı? Veya böyle söylemese bile kilo vermenizi önermiş olabilir mi? Şimdi birlikte bir hayal kuralım. Fiziksel olarak aşırı kilolu birini hayal edin. Yürümekte zorluk çekiyor, nefes nefese kalıyor. Muhtemelen bu doktora görünse doktorunun ona vereceği ilk tavsiye kilo ver olacak. Bir de zayıf birini hayal edin. Miss Turkey güzellerinin zayıflığını böyle aratmayacak düzeyde. Hafif beslenen incecik hatta sıska diyeceğimiz birisi. Bir de hafif kilolu birini hayal edin. Ancak yeterince fit, 1,5 saatlik bir ashtanga yoga dersini esip gürlüyor. Muhtemelen bu Miss Turkey olan kız veya erkek de olabilir tabii. Doktora gitse ondan bir tavsiye alır mıydı? Almazdı. Hafif kilolu birisi gitse yani mutlaka eğer ki kan tahlillerinde de hafif bir değişiklik görürse doktoru kilo vermesini tavsiye ederdi. Peki şimdi sizce bu kişiler arasında hangisi daha sağlıklı? Hangisi daha az kalp problemi yaşar? Hangisi daha uzun süreli yaşar? Ben bu soruları düşündüm ve gerçekten şaşırtıcı yanıtlar aldım. Sağlık araştırmalarında temel amaç yani insanların hastalıklarına çözüm bulmak veya hastalıkları engellemek değil midir? Önceki podcastlerimizde obezite kavramının ortaya çıkışından bahsetmiştik. Beden kitle indeksi tablosu oluşunca Amerika'da Ulusal Sağlık Enstitüsü 1985 yılında bu tabloyu kullanmaya başladı. Sonrasında kiloya göre de kriterler oluştu. İşte obezler, hafif şişmanlar, yüksek kilolular, normal kilolular, zayıflar diye. Şu an doktorunuzun da size kilo ver tavsiyesi bu araştırmalardan yola çıkıyor. Çünkü çalışmalar obezitenin mortaliteyi yani ölüm oranını ve hastalığa yakalanma riskini arttırdığını gösteriyor. Doktorunuza göre obez olursanız veya fazla kilolu olursanız kalp hastalığı, şeker hastalığı, kanser ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanma riskiniz artıyor. Bu yüzden size ilk önerisi kilo ver, kilo ver tatlım, sağlığına kavuş. Gerçekten böyleyse o zaman obezite paradoksu nedir? 1980 yılında özel sağlık sigortası şirketleri kilo ile ilgili tablolar paylaşıyor. Ve daha önce bahsetmiştik, sağlık şirketleri bu tablolara göre size küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli sigorta poliçeleri satmaya başlıyor. Çünkü sağlığınız kilonuza bağlı. Bu tablolar paylaşılmaya başlandıktan sonra Reuben Andres diye bir bilim insanı bu tabloları incelemeye koyuluyor. Tablolarda özet olarak fazla kilo ve obezite eşittir ölüm riskini arttırıyor. Bu yüzden de işte poliçeye fazla para ödüyorsunuz. Ama Reuben gerçekten iyi bir gözlemci ve tabloların yanlış yorumlandığını, düşük kilolu olmanın sadece orta yaşta ölüm riskini azalttığını söylüyor. Yani yaşlılarda fazla kilo tam tersi ölüm risklerini arttırmak yerine azaltıyor diyor. Ardından bu çalışmadan ilham alanlar Dr. Flegel bundan daha büyük bir sonuçla ortaya geliyor. 2.9 milyon insan içeren 100 tane çalışmayı inceliyor. Aşırı kilolu veya hafif obez olan kişilerin %6 daha az ölüm riskine sahip olduğunu görüyor. Bugün yaşadığımız dünyada kardiyovasküler hastalıklar özellikle koroner kalp hastalığı ve iskemik inme erken ölüm nedenlerinin başında yer alıyor. Avrupa'da 75 yaşından önce gerçekleşen tüm ölümlerin kadınlarda %42'si, erkeklerde ise %38'i bu kardiyovasküler hastalık nedenlidir. Yani ciddi bir oranda kardiyovasküler hastalıkların ölüm riskini tetiklediği ortaya çıkıyor. Ve burada veriler her seferinde obezitenin bunu tetiklediğini, obezitenin buna neden olabileceği, obezitenin bunun sebebi olabileceğine dair kanıtlar sunuluyor. Bizim halk arasında damar tıkanmalarını açma diyebileceğimiz perküten koroner girişim uygulanan 9633 hastada 2002 yılında incelenmiş ve katılımcılar beden kitle indeksine göre 3 gruba ayrılmış. 3 grup arasında benzer anjiyografik başarı oranları oluşmuş. Ama buna rağmen normal BKI'ye yani sağlıklı kiloya sahip olan bireylerde kardiyak ölüm de dahil olmak üzere hastane içi komplikasyon oranlarının daha yüksek olduğu görülmüş. Hatta bir yıllık takip sonucunda genel ölüm oranları normal BKI'ye sahip olan bireylerde fazla kilolu veya obez olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuş. İşte obezite paradoksunun ortaya çıkış çalışmaları bunlar. Yani şimdi biz boşu boşuna mı fit olmak için uğraşıyoruz diyebilirsiniz. Haklısınız. Bu ve bunun gibi birçok çalışma bulunuyor artık. Obezite paradoksu artık literatürde kullanılıyor. Hala tartışmalı ve inceleniyor. Özellikle kalp hastalıkları, diyabet ve kanser üzerine obezite paradoksu ile ilgili birçok çalışma olmuş ki bu üçlü ölüm sebeplerinin başında geliyor. Tamam peki, kilolu olmanın avantajları varmış demek ki. Ama bu ne düzeyde olmalı? Nasıl bir ölçüt konabilir? Çalışmalarla ilgili bahsetmediğim küçük noktalar var. Bu çalışmaların çoğu keskin çizgilerden uzak durmamızı tavsiye ediyor. Keskin çizgiler yine bu bahsettiğimiz rahatsızlıkların risklerini arttırıyor. Yani beden kitle indeksi olarak şişmanlığın birinci düzeyin üstünde olması veya aşırı zayıf olması. Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi, dünyada sağlık ve beslenme ilişkisi üzerine en çok veri toplanan anketlerden birisidir. Kısacası NIHANES diye yazılır. Sağlık ve beslenme ile uğraşanlar mutlaka bu çalışmaları bilir. Bu çalışmayı inceleyen Doktor Flagel, ölüm risklerinin en uçlarda arttığını gözlemlemiş. Düşük kilolu veya birinci derece şişmanlığın üzerinde olmak bu riski arttırıyor. Ve en düşük ölüm riskinin beden kitle indeksi 25 ila 30 aralığında olanlarda olduğunu fark etmiş. Üstelik 30 ila 35 beden kitle indeksi aralığında olmak normal kilolu olma kategorisine göre ölüm riskini arttırmadığını. Harvard'da yapılan 25 tane çalışmanın incelemesi sonucunda ölüm sebebinin kiloyla değil, hastalıklar ve sigara kullanımıyla daha ilişkili olduğunu saptamış. Çünkü bu kişilerin daha zayıf, çelimsiz oldukları veya hızlı bir şekilde kilo verme sürecine girdikleri görülmüş. Kilolu olmayı tehlikeli gösteren en önemli şeylerden birisi sebebinin ve sonucunun karıştırılması. Kilonuz sağlığınızın bir faktörüdür, evet. Ama sağlığınız kilonuzu taşır. Ciddi rahatsızlıklar sonucunda genellikle hızla kilo verilir. Görmüşsünüzdür. Ağır hastalıklar sonucu insanlar birden kilo kaybederler. Veya sigara içen birisi olmanız sizi daha ince birisi yapabilir. Ama sağlıksız yapacağı kesindir. Örneğin 1,82 boyunda 90 kilo birisiyseniz fazla kilolu bir BKI grubunda çıkacaksınız. Peki şöyle söyleyebilir miyiz? 5-6 kilo verseniz daha uzun süre yaşarsınız. Veya 5-6 kilo verirseniz daha sağlıklı olursunuz. Veya obez birisi kalp hastalığına yakalanırsa normal kilolu birisinden daha uzun süre yaşar. Böyle cümleler kurmak aslında beni rahatsız ettiği için bunu araştırmaya merak saldım. Obeziteyi ben aklayamam veya savunamam ki savunmuyorum da. Ama yeniden çerçeveleyebiliriz. Obezite eşittir doğrudan bir hastalığın nedeni. Obezite eşittir şuna neden olur diyemeyiz. Obezite birçok yüzü olan bir aracıdır. Mevcut koşullarınızı kötüleştirebilir veya kronik hastalığınızı ağırlaştırabilir. Yani vücudunuzda alev alan bir ateşe daha fazla benzin eklersiniz. Genetik koşulunuz ve metabolik zindeliğiniz ise bu alevin temelidir. Kilonuz doğrusal bir şekilde sizin ölüm riskinizi arttırmaz diyebiliriz artık. Zaten sebep-sonuç ilişkisi hiçbir zaman sağlık, beslenme, bilim çalışmalarında verilemez. Size şöyle bir soru sorsam. Abur cubur çocuklarda obezite neden olur mu? Cevabınız ne olacaktır? İlk 5 saniye içerisinde eğer ki bu konuları konuşmasaydık cevap verirdiniz. Evet, kesinlikle yani çocuğun kilo almasına neden olur. Abur cubur sağlıksızdır, yenmemelidir. Çocukların obezitesinin temel sebebidir. O zaman Barry Marshall'ın Nobel ödülü kazandığı şu çalışmaya bakalım. Eskiden ülserin, peptik ülserin, stres ve baharatlı yiyeceklerden ortaya çıktığını söylüyorlardı. Ve doktorlar ülser tedavisinde her seferinde baharatlı yiyecekleri kesin, stresi azaltın diyorlardı. 2005 yılında Barry Marshall, Helicobacter pylori'nin peptik ülserin ana sebebi olduğunu bularak Nobel ödülünü kazandı. Şimdi doktorlar bu tavsiyelerinden vazgeçip öncesinde Helicobacter pylori'si var mı acaba diye bakıyorlar. Yani baharatlar ve stres mideye zarar veriyor. Ancak direkt olarak ülserin sebebi olmuyor. Bilimde birçok değişken vardır ve bilim gerçekten her gün yenilenir. Lütfen söylediklerimi de yanlış anlayarak obeziteyi teşvik ettiğimi düşünmeyin. Ama şunu aklınızda bulundurabilirsiniz. Sizden kilolu veya sizden zayıf arkadaşlarınız olabilir. Ancak siz kilonuzdan bağımsız bir şekilde onlardan daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olabilirsiniz. Birçok çalışma zindeliğinizi korursanız kilo değişiminin hiçbir önemi olmadan sağlığınızı koruyabileceğinizi gösteriyor. Stephen Blair, Timothy Church gibi birçok bilim insanı yıllar boyunca bunu gösterdiler. İnsanlar kardiyo zindeliklerini, kas güçlerini geliştiren egzersiz alışkanlıkları geliştirirse her şeyi iyileşiyor. Yani vücut kompozisyonu, genel sağlık profili, hastalık ve ölüm riski. Bu yüzden yeni bir reçete hazırlayalım. Doktorunuzun size verdiği basit tavsiyeden daha geniş bir reçete. Obeziteyi ve kiloyu kendi bakış açımızda yeniden inceleyelim. Bir önceki podcast'te de bahsetmiştik. Kilonuzun boyunuza göre oranından ziyade bel bölgesi yağlanmanıza bakalım. Keskin uçları hatırlayalım. Beden kitle indeksinizin 35 üzeri veya 18,5 altı olması hastalık riskinizi gerçekten arttırıyor. Anlattıklarımın sizin için ideal kiloyu bulma konusunda daha iyi kararlar almanıza yardımcı olmasını umuyorum. Buna böyle tatlı bir orta nokta bulmayı umuyorum ve yeni bir bakış açısı altında, yeni bir ışık altında kilo ile ilgili kişisel sorunlarınızı görmenize güç vermesini istiyorum aslında. Doktor tavsiyelerinin basit bir şekilde kilo ver olmasından ziyade insanların zinde olmalarını destekleyecek tavsiyeler olmalı. Birden yediğiniz yemeklerin kalorisini kesip gece yemelerinizi arttırarak sağlığınıza kavuşmak gerçekten komik olur. Bunun yerine metabolik zindeliğinizi arttırmak için uyku düzeninize dikkat edebilirsiniz. Günlük kardiyo egzersizlerinize başlayabilirsiniz. Şekeri azaltabilirsiniz. Sigarayı bırakabilir, alkolü azaltabilirsiniz. Bu sağlığınızı geliştirmek için daha kalıcı ve daha iyi bir tavsiyedir. Ve kendi sağlık check-up'ımızı kendimiz yapmayı da öğrenmeliyiz. Her sene mutlaka B12, D vitamini, kan yağlarımız, demir düzeyimiz, hormon dengelerimiz için kan tahlili yaptırabilirsiniz. Ve her sene bel kalça oranınızı kendiniz kontrol edin. Size bir alarm noktası olacak bir ölçü de verdim daha önceki podcast'te. Bel kalça oranınızın o ölçünün üstünde olması sizin için bir alarm olabilir. Evet, yağ oranım arttı ve şu anda riskli bir yere geçiyor olabilirim diye. Gerekli olduğunda besin takviyeleri kullanın. Omega 3, D vitamini, magnezyum gibi önemli besin takviyelerinin hızlı kilo vermenizden daha koruyucu olduğunu bilmelisiniz. Şimdi en başta hayal ettiğimiz 3 beden tipine geri dönelim. Aslında ikisi iki uçta yer alan bedenler. Birisi yüksek düzeyde zayıflık, diğeri ise yüksek düzeyde kiloluk. Ama aralarında en az sağlık problemine yakalanacak olan, sanırım zayıf olan değil de metabolik zindeliği yüksek ve aktif yaşayan, hafif kilolu olan olacaktır. Şimdi ben sağlıklı kilo aralığındaysam bu anlattıklarımı düşünerek kilo almam lazım galiba çıkarımını da yapmıyorum. Bu da yanlış olacak. Kardiyonuz sağlam, kan tahlilleriniz iyi, uyku düzeniniz yeterli, genetik tablonuza hakim ve buna karşı önlemlerinizi hayat tarzınızla alıyorsanız merak etmeyin, kilo almaya da kilo vermeye de ihtiyacınız yok. Anlattıklarım sağlıklı bedeninize yaklaşım için umarım yeni bir ışık olmuştur. Kendinize